Ayrım 29, sayfa 381. Burada olmaları, bizim çatımızın altında yemek yiyip konuşmaları tuhaf gelse de korkmuyorum. Çok nazikler, kibar konuşmaya özen gösteriyorlar. Ayrıca komutanın da adamlarının kötü davranışlarını hoş göreceğini sanmıyorum. Ateşkes antlaşmamız böylelikle başlamış oldu. Asıl tuhaf olansa komutanın kültürlü bir adam olması. Matisse'i biliyor, Weber'i ve Purman'ı da. Bir Almanla fırça darbeleri hakkında konuşmak ne kadar tuhaf bilemezsin. Bu gece yeterince yemek yedik. Komutan mutfağa geldi ve artan balıkları yememizi söyledi. Yemek bittiğinde küçük Jean ağladı. Her nerede olursa ol, umarım sen de yeterince yemek bulabiliyorsundur. Liu bu yazıları tekrar tekrar okuyor, kelimeler arasındaki boşlukları doldurmaya çalışıyordu. Yazılanların kronolojik sırasını bulmak kolay değildi. Sophie notlarını kağıt parçalarına yazmış, mürekkep yer yer dağılmıştı. Ama Friedrich Henkel'le ilişkilerinde buzların çözüldüğü belliydi. Uzun sohbetlerden, adamın nezaketinden, onlara yemek verdiğinden bahsediyordu. Elbette ki Sophie, canavardan farksız olduğunu düşündüğü birinin yemeğini yemez, onunla sanattan konuşmazdı. Liv okudukça kendini o cümleleri yazan kişiye karşı daha yakın hissediyordu. Domuz yavrusunun hikayesini okumuş, doğru anladığından emin olmak için iki defa çevirmiş, keyiflenmişti. Tekrar dava kopyalarına dönmüş, Madame Louvier'in kibirli bir dille genç kadının asilliğinden, cesaretinden ve iyi kalbinden bahsettiğini yazılarını okumuştu. Kızın ruhu sayfalardan sıçrayıp karşısına geçmiş gibiydi. Liv bunları Paul'le konuşabilmeyi çok isterdi. Dosyayı dikkatlice kapattı. Sonra da kendini suçlu hissederek Harry'e göstermediği belgeleri sakladığı dosyayı kapattı. Ve dosyaya baktı. Komutanın bakışları dikkatli ve keskindi ama gerçek hislerini gizlemek istercesine bir perdenin arkasına saklanmış gibiydi. Soğukkanlılığımı koruyamadığımı ona fark ettirmekten korkuyorum. Kadının diğer parçası kaybolmuş, yırtılmış, belki de zaman içinde kopmuştu. Sizinle dans edeceğim komutan dedim ama yalnızca mutfakta. Sonra Sophie'ninkine benzemeyen bir el yazısıyla yazılmış başka bir kağıt parçası buldu. Kağıtta bir kez yaşandı mı geri dönüşü yoktur yazıyordu. Liv o cümleyi ilk okuduğunda kalbi göğüs kafesinden fırlayacak sanmıştı. Tekrar tekrar okuyup büyük ihtimalle düşmanı olan bir adamla gizli bir ilişkiye giren bu kadını gözünde canlandırdı. Sonra dosyayı kapatıp dikkatlice diğer belgelerin arasına koydu. Bugün kaç tane geldi? Liv, 4 dedi ve kuşkulu mektupları ona uzattı. Henry ona tanımadığı bir el yazısıyla yazılmış hiçbir şeyi açmamasını söylemişti. Mektupları Henry'nin yardımcıları açacak, tehdit unsuru taşıyıp taşımadıklarını belirleyeceklerdi. Liv bu yeni durumdan ümitlenmeye çalıştı ama artık tanımadığı bir el yazısıyla her karşılaştığında irkiliyordu. Karşısında hedefi vurmaya niyetli insanların nefreti vardı. Artık arama motorunda ardında bıraktığın kadın da yazamıyordu. Eskiden iki tarihi kaynak çıkarken şimdi dünya çapında ilgili grupların oluşturduğu gazete haberleri çıkıyordu ve internetteki sohbet odalarında onun ve Paul'ün bencilliği, gereğini yapmamaları tartışılıyordu. Ve havada çok çirkin kelimeler uçuşuyordu. Yağmalama, çalıntı, hırsızlık, fahişe. Birisi iki defa lobideki pasta kutusuna köpek pisliği bırakmıştı. Bu sabah ise protesto eden yalnızca bir kadın vardı. Mavi yağmurluklu, saçı başı birbirine girmiş, orta yaşlı kadın ona Nazi katliamı ile ilgili bir broşür vermeye çalışmıştı. Liv de broşürü kadına geri verip, bunun benimle ya da davayla hiçbir ilişkisi yok demişti. Bir şey yapmazsan suç ortağı sayılırsın. Kadının öfkesi yüzüne vurmuştu. Henry, Liv'i oradan uzaklaştırıp tartışmanın anlamı yok demişti. Yine de Liv'in vicdan azabı dinmiyordu. Bunlar yapmak istediği şeyin onaylanmadığının göstergeleriydi. Devam eden davanın gözle görülmeyen bazı sonuçları da olmuştu. Komşuları artık onu güler yüzle selamlamıyor, yanından geçerken hafifçe başlarını sallayıp gözlerini yere dikiyorlardı. Dava gazetelerde yer bulduğundan beri kimseden davet de almamıştı. Bugüne dek hiçbirine katılmamış olmasına rağmen düzenli olarak davet edildiği yemekler, özel görüşmeler ya da mimari organizasyonlar olurdu. Başta hepsinin tesadüften ibaret olduğunu düşünüyordu ama artık kaygılanmaya başlamıştı. Gazeteler her gün ne giydiğini de yazarak onu hüzünlü, bazen yetersiz ve her zaman sarışın olarak tarif ediyordu. davaya her yönüyle müthiş bir ilgiyle yaklaşıyorlardı. Ona ulaşmaya çalışıp çalışmadıklarını da bilmiyordu çünkü günlerdir telefonun fişi çekikti. Kalabalık sıralarında arasından neferlere baktı. Tıpkı ilk günkü gibi sıkıntılı ve aksi bir yüz ifadesine bürünmüşlerdi. Sophie'nin ailesinden nasıl dışlandığını, yapayalnız bırakıldığını, sevilmediğini öğrendiklerinde ne hissettiklerini merak etti. Şimdi ona karşı fikirleri değişmiş miydi? Yoksa onu bu olayın merkezinde görmeyip yalnızca paralarını sayacakları güne mi odaklanmışlardı? Paul her gün sıranın en uzak köşesinde oturuyordu. Sophie ona bakmıyordu ama onun varlığını elektrik akımı gibi yakınında hissediyordu. Christopher Jenks söz aldı. Duruşma salonundakilere ardında bıraktığın kadının çalıntı bir sanat eseri olduğuna dair son kanıtları sunacağını söylemişti. Araştırma sonuçlarına göre eser bir kez değil, iki kez kötü ellere düştüğü için bu sıra dışı bir davaydı. Kötü kelimesini her duyduğunda Liv irkiliyordu. Eserin şimdiki sahipleri olan Halstonlar onu Lillian Baker'ın evinden almışlar. Korkusuz kadın Baker olarak anılan Luann Baker, 1945'te muhabirlik yapan sayılı kadınlardan biriydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Dako'ya gittiğini New York Register'daki gazete küpürlerinden öğreniyoruz. Müttefik güçler kampı boşaltırken orada bulunduğuna dair kanıtlar var. Liv erkek muhabirlerin dikkatle not aldıklarını izledi. Henry oturduklarında İkinci Dünya Savaşı konusu diye mırıldanmıştı. Basın Naziler konusunda konuşulmasını seviyor. İki gün önce ise iki muhabirin salonda adam asmaca oynadıklarına yemin edebilirdi. Yazılardan birinde Bayan Baker'ın ABD birliklerinin çalıntı sanat eserlerini topladığı, Münih yakınlarında bulunan ve koleksiyon noktası diye bilinen büyük bir deponun boşaltılması esnasında orada olduğunu yazıyor. O dönemde müttefiklere yardımlarından ötürü kendisine bir resim hediye edilen başka bir muhabirin hikayesini de anlattı. Söz konusu resim de yasal bir mücadeleye girilmesine sebep olmuş, asıl sahiplerine iade edilmişti. Henry başını hafifçe iki yana salladı. Sayın Yargıç, mütevazı bir muhabir olan Luann Baker'ın modern bir sanat eserine geleneklere aykırı biçimde nasıl sahip olduğunu kanıtlayan 6 Kasım 1945 tarihli Nasıl Berchtesgaden Valisi Oldum makalesinin kopyasını dağıtacağım. Salon sessizliğe gömüldü ve gazeteciler kalemlerini not almaya hazırlayarak öne eğildiler. Christopher Jenks okumaya başladı. Savaş zamanı birçok şeye hazırlıklı olabilirsiniz. Ama Berchtesgaden valisi olmaya ve Göring'in birilerine 100 milyonlar değerinde çalıntı bir sanat eseri verdiğini görmeye kendimi pek de hazırladığımı söyleyemem. Genç muhabirin tecrübe dolu, cesur sesi geçmişi bugüne taşıyordu. Omaha sahiline Screaming Eagles, Amerika'nın 101. Hava Tümeni ile gelmişti. Onlarla birlikte Münih'te kalıyordu. Daha önce evinden hiç uzakta kalmayan askerlerin hislerini, cesaretini, gizli gizli hüzünlendiklerini yazıyordu. Sonra bir gün birlikler birkaç kilometre ötedeki savaş mahkumları kampına gittiğinde kendini bir topçu birliğiyle iki denizcinin üstü olarak bulmuştu. ABD ordusu gözetimindeki hazinelerin bir kazaya uğramasına izin veremezdi. Göring'in sanat tutkusunu, yıllar süren sistematik yağmaların bina duvarlarındaki kanıtlarını ABD ordusu geri gelip bu sorumluluktan kurtulduğunda nasıl rahatladığını anlatıyordu. Sonra Christopher Jenks duraksadı. Çıkarken çavuş bana, vatansever görev bilincim için bir ödül seçebileceğimi söyledi. Ben de dediğini yaptım ve hayatımın en ilginç gününün küçük bir hatırası olarak onu hala saklıyorum. Christopher ayağa kalkıp kaşlarını kaldırdı. Bir hediye. Angela Silver ayağa fırladı. İtiraz ediyorum. Bu yazıdan hatıranın ardında bıraktığın kadın olduğunu anlamıyoruz. Depodaki eşyalardan birini almasına izin verildiğinde bahsetmesi de tesadüf o halde. Makalede o hediyenin söz konusu olan eser olması bir yana bir resim olduğu bile belirtilmemiş. Kabul edildi. Angela Silver söz aldı. Sayın Yargıç. Berchtesgaden kayıtlarını inceledik ve bu resmin koleksiyon noktasının deposundan geldiğine dair herhangi bir kanıta rastlayamadık. O zamana ait listelerde ya da envanterlerde bu eserin adı geçmiyor. O yüzden meslektaşımın kurduğu bağlantı yanıltıcı olabilir. Savaş döneminde sürekli kaydedilmemiş eşyalar olduğu belgelenmiş zaten. Savaş döneminde çalındıkları için kaydedilmeyip çalındıkları sonradan anlaşılan sanat eserlerinin varlığını uzman tanıklardan duyduk. Sayın Yargıç, meslektaşım ardında bıraktığın kadının Berşteski adındaki yağmalanmış resimlerden biri olduğunu söylüyorsa, bu resmin başından beri de orada bulunduğunu kanıtlama zorunluluğu kuşkusuz talep sahiplerine düşer. O koleksiyonun bir parçası olduğuna dair sağlam bir kanıt bulunmamaktadır. Jenks başını iki yana salladı. David Halston'ın belirttiğine göre Loan Baker'ın kızı annesinin bu resmi 1945'te Almanya'dan aldığını söylemiş ve daha detaylı bilgi vermemiş. Bay Halston da bu büyük ihtimalle daha fazla bilgi talep etmesi gerektiğini bilmiyordu. Alman işgali esnasında Fransa'da kaybolup Alman bir komutan tarafından el konduğu belirtilen bir resmin Almanya dönüşünde yanında çok değerli bir şey getirdiğini ve oraya bir daha hiç gitmeyeceğini söyleyen bir kadının evinde ortaya çıkması yeterince sıra dışı bir durumdur. Duruşma salonu sessizliğe gömüldü. Tetikte bekleyen açık yeşil kıyafetli, siyah saçlı bir kadın öne eğilmiş, buruşuk ellerini önündeki sıraya uzatmıştı. Lee bu kadını daha önce nerede gördüğünü düşündü. Kadın ısrarla başını iki yana sallıyordu. Halka ayrılan kısımda çok sayıda yaşlı vardı. Kaçı bu savaşı şahsen anımsıyordu? Angela Silver yargıca işaret etti. Tekrar ediyorum sayın yargıç, bütün bunlar ikinci dereceden olasılıklar. Bu makalede bir resimden bahsedilmiyor. Burada bahsedilen hatıra basit bir rozet ya da ufak bir taş da olabilir. Mahkemede her şey kanıtlara dayanmalıdır. Burada sunulan kanıtın tek bir yerinde bile özellikle bu resimden bahsedilmiş değil. Angela Silver oturdu. Marian Andrews'u çağırabilir miyiz? Açık yeşil kıyafetli kadın yavaşça ayağa kalkıp kürsüye yürüdü ve yeminini ettikten sonra etrafına bakıp gözlerini kırpıştırdı. Çantasını öyle sıkı kavramıştı ki kocaman parmakları bembeyaz kesilmişti. Liv onu daha önce nerede gördüğünü hatırlayınca irkildi. Neredeyse 10 yıl önce güneşin kavurduğu Barcelona'nın arka sokaklarından birinde karşılaştırmışlardı. Tek fark o zaman sarı olan saçının şimdi kuzgun siyahi olmasıydı. Marian Johnson. Bayan Andrews, siz Luan Baker'ın tek kızısınız. Evet, tek kızıyım. Liv o güçlü Amerikan aksanını anımsamıştı. Angela Silver resmi gösterdi. Bayan Andrews, karşımızda duran resmi anımsadınız mı? Elbette, çocukluğum boyunca salonumuzun duvarını süsledi. Adı ardında bıraktığın kadın ve Edouard Lefebvre'e ait bir resimdir. Bayan Andrews, anneniz makalesinde sözü geçen hediyeden hiç bahsetmiş miydi? Hayır hanımefendi. Peki, o hediyenin bir resim olduğunu hiç söylemedi mi? Hayır. Resmi nereden aldığından bahsetmiş miydi peki? Bana bunlardan bahsetmedi. Ama annem o resmin kamplardaki kurbanlardan birine ait olduğunu bilse kesinlikle almazdı. Öyle bir kadın değildi. Yargıç öne eğildi. Bayan Andrews, kesin bilgiler çerçevesinde konuşmalıyız. Annenizin hisleri üzerine yorum yapamayız. İyi ama hepiniz bunu yapıyorsunuz. Kadın kızmıştı. Onu tanımıyorsunuz. Annem dürüst biriydi. Onun sakladığı şeyler sadece tuhaf kafatasları, eski silahlar ya da araba plakaları gibi şeylerdi. Kimsenin umurunda olmayacak şeyler. Dako'da olanlara gerçekten çok üzülürdü. Üzerinden yıllar geçtikten sonra bile o konuyu pek konuşmazdı. O zavallı ruhların canını daha çok yakacağına inandığı hiçbir şeyi alacağını sanmıyorum. Yani annenizin o resmi Berchtesgaden'dan aldığına inanmıyorsunuz öyle mi? Annem hiç kimseden bir şey almazdı. Mutlaka karşılığını verirdi. Öyle biriydi. Jenks ayağa kalktı. Her şey çok güzel Bayan Andrews. Ama dediğiniz gibi annenizin bu resmi nasıl aldığını bilmiyorsunuz değil mi? Dediğim gibi ben yalnızca onun hırsız olmadığını biliyorum. Liv not alan yargıcı izliyordu. Sonra annesinin onurunun ayaklar altına alınışını üzüntüyle izleyen Marian Andrews'e döndü. Lefebvre kardeşlere gizlemeye çalıştığı bir zafer duygusuyla gülümseyen Jane E. Dickinson'a baktı. Sonra da dua ediyormuş gibi öne eğilip ellerini dizlerinin üzerinde kenetleyen Paul'u izledi. Liv resmin kopyasına sırtını döndü ve yeni bir ağırlığın örtü gibi üzerine çöküp onu karanlığa gömdüğünü hissetti. İçeri girdiğinde ''Ben geldim'' diye seslendi. Saat 4:30'tu ama Mo'dan ses seda yoktu. Mutfağa geçtiğinde masanın üzerindeki notu gördü. ''Rani'ye gidiyorum, yarın dönerim Mo.'' Liv notu elinden bırakıp hafifçe iç geçirdi. Mo'nun evde dolanıp durmasına, ayak seslerine, mırıldanmalarına, duş sesine Fırında ısınan yemek kokusuna alışmıştı. Ancak ev şimdi bomboştu. Mo gelmeden önce bu boşluğun farkında değildi. Mo son günlerde biraz mesafeliydi. Liv, Paris dönüşünde olanları tahmin ettiğinden kuşkulanıyordu. Bu da diğer her şey gibi Paul'ü düşünmesine sebep olmuştu. Ama Paul'ü düşünmenin pek bir anlamı yoktu. Ayrıca eve mutfak dolabı tanıtımı yapan önemsiz bir broşür dışında başka bir şey de gelmemişti. Paltosunu çıkarıp kendine bir fincan çay koydu. Babasını aradı ama o da dışarıdaydı. Telesekreterin gürleyen sesi ondan adını ve numarasını bırakmasını istiyordu. Mesaj bırak, sesini duymak bizi mutlu eder. Radyoyu açtı ama müzik rahatsız edici, haberlerse iç karartıcıydı. İnternete de girmek istemiyordu. Nasılsa iş teklifi yapan bir e-posta alması mümkün değildi ve dahası davayla ilgili bir şey bulmaktan da korkuyordu. Onu zerre kadar tanımayıp bilgisayarına, oradan da zihnine sızan milyonlarca kişinin öfkesini görmek istemiyordu. Dışarı çıkmak da istemiyordu. Yapma diye hazırladı kendini. Sen güçlüsün. Sophie'nin nelerle mücadele ettiğini düşünsene. Liv sessizliği bozmak için müziği açtı. Normal yaşamına devam ediyormuş gibi bir hava yaratmak için makineye çamaşır koydu. Sonra iki haftadır görmezden geldiği mektuplarla evrakları alıp oturdu ve incelemeye başladı. Faturaları ortaya, tebligatları da sağa koydu. Sol tarafa da acil olarak halledilmesi gereken işleri bıraktı. Banka bildirilerini görmezden geldi ve avukatlardan gelen bildirileri ayrı bir yere yerleştirdi. Hesaplarını yazdığı büyük bir not defteri vardı. Düzenli olarak listelerini inceliyor, rakamlar ekleyip çıkartıyor, elde ettiği sonuçları sayfanın sonuna ekliyordu. Karanlık gökyüzünün çevrelediği sandalyesine oturdu ve uzunca bir süre rakamlara baktı. Sonunda arkasına yaslanıp tepe penceresine baktı. Gece yarısıymış gibi karanlıktı ama saatine baktığında henüz 6 bile olmadığını gördü. David'in yarattığı yapının kusursuz hatlarını hangi açıdan baksa uçsuz bucaksız ışıltılı gökyüzünü nasıl çevrelediğini inceledi. Sonra duvarlara, evin sessiz ve sıcak olmasını sağlamak için Kaliforniya ve Çin'den getirttiği inanılmaz derecede ince yalıtım malzemeleri yerleştirdiği termik cama baktı. Bir keresinde David'in çok dağınık olduğu için ona kızdığı, Liv'in de cevaben defol git yazdığı kaymak taşına baktı. Yazıyı özel maddelerle defalarca silmesine rağmen dikkatli bakıldığında hala okunabiliyordu. Yatak odasına geçip Sophie Lefevre'in portresine baktı. Her zamanki gibi Sophie'nin gözleri doğrudan ona bakıyordu. Ama nedense bugün kayıtsız, otoriter görünmüyordu. Liv bugün o bakışların altında yatan ifadeyi bulabileceğini düşünüyordu. Sana ne oldu Sophie? Bu kararı vereceğini günlerdir biliyordu. Belki de başından beri farkındaydı. Yine de David'e ihanet ediyormuş gibi bir hisse kapıldı. Telefon defterini karıştırıp ahizeyi kaldırdı ve numarayı çevirdi. Alo, emlak danışmanıyla mı görüşüyorum?